Tekrar.
Dolayısıyla adımız da
yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında yine birlikteyiz. Sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 0090 312 463 3419 463 3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Meltem Afşar, Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, teknik yönetmenimiz Ayhan Taşçı ve mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza sizleri de bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, halk arasında domuz gribi olarak bilinen influenza'dan korunmak için neler yapılmalı? Özellikle bağışıklık sistemi düşük olanlarda, çocuklarda ve risk grubundaki kişilerde ne gibi tedbirler alınabilir? Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı bizlerle birlikte olacak ve sorularımızı ona yönelteceğiz. Hemen sonrasında bir telefon bağlantımız olacak. Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ateşesi Profesör Doktor Mustafa Gençer telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Köln Eğitim Ateşeliği'nin 2019 yılı çalışmalarını ve 2020 için planlanan çalışmaları konuşacağız. Ve yeni yılın yeni köşelerinden biri, içimizden biri köşemiz de sizlerle birlikte olacağız, yayınımız sürecek. Bugüne kadar birçok karma ve kişisel sergi açan fotoğraf sanatçısı hem de emekli TRT personeli Tahir Uzun bizlerle birlikte olacak. Fotoğraf sanatı üzerine güzel bir söyleşi içimizden biri köşemizde sizleri bekliyor. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk konuğumuzu stüdyomuza alıyoruz.
Hayırdır inşallah.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli konuğumuzu stüdyomuza aldık. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı bizlerle birlikte. Sayın Savaşçı, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba.
Sevgili dinleyicilerimiz, aslında Ekim, Eylül hatta aylarından beri konuşuyoruz hep nezle diye başladık ilk sohbetimize o zamanlar, ama şimdi nezle yerini gribe çevirdi ve hatta domuz gribi olarak ifade ediyoruz. Biz de değerli doktorumuza sormak istedik, neden biz gribi sadece grip diye ifade etmiyoruz da domuz gribi olarak ifade ediyoruz? Bu bizi biraz daha korkutmalı mı acaba?
Aslında şöyle, tabii hayvanlarda da grip hastalığı oluyor. Bazı dönemlerde, mesela biz bunu kuş gribi döneminde de yaşamıştık. O zaman kuşlardan kuş gribi virüsü bir değişim geçirip insanlarda bulaş gerçekleşmişti. Şimdi 2009 yılında aslında bu tabir kaldı. O zaman tabii korkutucu bir dönemdi 10 yıl önce. 36 bin yakına kadar bir insan dünya genelinde ne yazık ki kaybettik biz o zamanki pandemimizde. Her 10 yılda bir zaten grip konusunda çeşitli pandemiler dünyada yaşanır. Hatta mesela
salgın mı?
Tabii salgın. Pandemi dediğimiz salgın. Genel böyle biraz daha yaygın bir salgın şeklinde seyreder toplum içerisinde. Bazı hayvanlardan bulaşma şeklinde. Bu da 2009 yılında Meksika'da bir çiftlikte domuzlarda görülen bir virüs aslında biraz yapı değiştirip insanlarla virüsüyle birleşip o şekilde bir salgınla tüm dünyaya yayılmıştı tabii. Ondan dolayı ismi nitelendirdik, ama artık bu dönemde, yani 2009'dan sonra H1N1 dediğimiz bu virüs tipi normal influenza virüsüdür. Biz domuz gribi diye bakanlığımızın da görüşü zaten bu yönde. Herhangi bir isimlendirme yapmıyoruz.
Evet, ama
biz buna influenza grip diyebiliriz.
Ama belirtileri yine aynı şekilde
aynı,
mi?
Aynı, tabii grip şeklinde. Hatta bu örnek mesela 1918 yılında İspanyol gribi o dönemde geçirilmiş. Tam 1. Dünya Savaşı'nın bitişi döneminde, 1918'de bittiği dönemde 1. Dünya Savaşı'nda ölen insandan daha fazla insan, 20 milyonla 100 milyon insan arasında
salgından
bir kayıp
öldü.
Tabii grip salgından, H1N1 yine çok ciddi bir pandemi. İspanya gribi denmesi nedeni de aslında o dönemde hani savaşan ülkeler bunu çok basına yansıtmamışlar. Her ülkede var aslında ölen insan. İspanya ilk yansıttığı için, bunu gündeme aldığı için o tabirle anılmış. Tabii bizim için önemli olan aslında bu soğuk algınlığı, geçenki programda bahsetmiştik.
Evet.
Nezle ile soğuk algınlığı ve gribi ayırmak lazım. Biz birçok virüslerden etkilenip kış döneminde hasta olabiliyoruz. Bu Eylül ayında başlıyor. Yaz döneminde de olabilir, ilkbaharda da olabilir, ama tabii kış dönemi biraz daha ağırlaşıyor, yoğunlaşıyor.
Evet.
Çünkü nedir? Kapalı ortamlarda daha çok kalıyoruz. Virüsler daha aktif hale geçiyorlar. Bizim direncimiz düşüyor. İşte uyku düzenimiz, beslenmemiz, soğuğa karşı hassasiyetimiz, kronik hastalıklar, bunların hepsi tetikleyici mekanizma oluyor. Havalandırmayınca da tabii bulaşlar, temaslar, damlacık yoluyla bulaşan enfeksiyonlar olduğu için 1 metre mesafeden damlacıkla herkese bulaşabiliyor. Okuldaki bir çocuk hasta olunca
bir hapşırması
yayılıyor.
Yeterli bütün
tabii
sınıfa yayması
geliyor,
için.
Bütün herkese yayılıyor.
Evet, ne yazık
ki. Bizim için önemli olan aslında bu konuda belirtilerini, ne yapmamız gerekir gibi düşünmek lazım. Ve riskli hasta gruplarımız ne? Bizim korkmamız gereken durumlar nedir aslında? Çünkü biz bunu her yıl yaşayacağız. Bu değişmeyen bir hastalığımız bizim. Virüs kendini değiştiriyor ama bizim hastalığımız değişmiyor.
Yine aynı şekilde seyrediyor.
Tabii.
Hatta belki daha da
ağırlaşarak. Bazı dönemler daha ağır seyredebiliyor tabii, virüsün yapısına da bağlı olarak. Ben aşılanma konusunu gündeme almıştık geçen programda.
Evet.
Aşı çok koruyucu aslında. Bu tip virüslerde %80'e kadar koruyucu bir etkisi var aşının. Çok etkin. Aşıyı neden yaptıralım dedik. Hani grip olmamız olabiliriz. Belki bir hafta 10 günde iyileşebiliriz. Biraz ağır bir tablo. Hani yatağa yapışacağız, ateşimiz çıkacak, baş ağrımız olacak, öksürüğümüz olacak. Bütün kaslarımız iğne batırılıyor gibi ağrıyacak. İşe gidemeyeceğiz. Çok ciddi bir durum yaşayacağız belki ama. Bunun ötesinde özellikle bunun sonrasında zatürre hastalığı gelişebilir. Bu da tabii gebelerde, çocuklarda, yaşlı hastalarımızda ve tedavi alan bazı kronik hastalıklarda, bu şeker hastalığı, işte astım hastalıklarında, özellikle son yıllarda giderek artan işte kanser gibi romatolojik hastalıklar, çeşitli ilaç kullananlarda daha da tabii ağır seyrediyor ve ne yazık ki yoğun bakıma yatırıp hastaları kaybedebiliyoruz. Hı hı. O açıdan aşıyı mutlaka almamız gerekiyor.
Onu zaten aslında Eylül'de olduk diye kabul ediyoruz.
Eylül, Ekim, Kasım, hı hı. Mart'a kadar aşıyı olabiliriz.
Ha, yani şu anda da aşı olabilmek için uygun zamanlar.
Zaten grip sezonu da zaten influenza dönemi Aralık sonunda başlıyor. Aralık, Ocak, Şubat, Mart devam ediyor. Bu 4-5 ay çok önemli bizim için.
Aşının cinsi değişiyor mu Eylül ayıyla?
Yok, o sene başında belirlenen suçlar, dörtlü aşı var zaten şu anda piyasada. Tek aşımız var. Onu yapılabilir. Mutlaka yaptırması gerekir. Özellikle riskli hasta grupları. Bunlar işte böbrek diyaliz hastaları, kanser hastaları, gebeler, küçük çocuklar, yaşlılar, kronik hastalığı olanlar, şeker hastaları. Bunların mutlaka yapılması lazım. Ve başta da sağlık çalışanları. Çünkü onlar da tabii hani bulaştırıcı olabiliyorlar.
Değil mi? Size gelen bütün hastalar hocam siz hasta olmuyor musunuz diye size de soruyorlar haliyle.
Tabii ki uyku düzenimiz, beslenmemiz, özellikle kişisel hijyen, yani el temizliği burada çok önemli bir nokta aslında. Çocukları da bunu aşılamak lazım tabii. Çünkü her yere dokunabiliyoruz ve bu virüsler ne yazık ki 8-10 saat orada canlı olarak kalabiliyorlar. Hmm. Dokunduktan sonra hani yüzeylere.
En basitinden paraya dokunuyoruz.
Tabii,
kapı koluna dokunuyoruz.
Tabii, toplu ulaşım araçları. Hepimizin işte çoluğu çocuğu küçük çocuklar var. Toplu yerler mesela nedir? Alışveriş merkezleri, oyun alanları. İşte o top havuzları.
Evet. Hani özellikle, bence onlar gerçekten tabii, çok tehlikeli.
Hani oralardan biraz daha çocukları en azından oynasınlar ama elini yüzünü ondan sonra mutlaka bir yıkamak lazım. Hijyenik kurallara dikkat etmemiz lazım o konuda. Hı hı. Onun dışında tabii belirtiler başlayınca özellikle işte gebeler, yaşlı hastalar, bağışıklık sistemi baskılanmışlar. İlk 48 saatte ilacımız var bizim, antiviral bir ilaç. Oseltamivir diye bizim kullandığımız bir ilaç hapımız. Çocuklarda şurubumuz. Bunda başlamamız gerekiyor riskli hastalarda özellikle. Çünkü sonra geri dönüşü olmayabilir durumun. Bunu gebelerde her hamilelik döneminin her döneminde kullanabiliriz. Onda bir sıkıntımız yok. Aşı da aynı şekilde gebeler için. Aşı tabii ilacı mutlaka doktor kontrolünde. Zaten hekim yazmak zorunda. Ve direnç gelişmemesi için gerekli vakalarda mutlaka kullanmamız lazım. Bu hususlara dikkat edersek genel olarak rahat bir hayat sürebileceğimizi düşünüyorum.
Evet, en azından bu mevsimde. Şimdi tabii çok konuşuluyor. Aslında artık eskisinden daha iyi biliniyor ama hala doktor bana bir antibiyotik yazar mısın cümlesini muhakkak duyuyorsunuzdur. Evet, o konuya da değinelim mi biraz?
Tabii şimdi grip, influenza, işte domuz gribi hani halk arasında bilinen viral hastalıkların hiçbirisinde antibiyotikler etkili değil. Biz de zaten şu anda çok ciddi bir antibiyotik direnç sıkıntımız yaşıyoruz.
Evet.
Çünkü bakteriler çok dirençli hale geliyor. Tabii bunu toplum kökenli olarak kullanılan, yani işte aile sağlığı merkezlerine gidip eczaneleri zorlayanlar, doktorlara çeşitli baskılar yaparak yazdırılmaya çalışan ilaçlar, birçok baskı, kavga, gürültü, doktorumuza karşı şiddet, birçok vakalar duyuyoruz. Ne yazık ki. Olmaması gereken bir şey tabii bunlar. Bu konuda baskı yapmamızın anlamı yok. Çünkü o ilaçların hiçbir etkisi olmayacak. Tam tersine vücudumuza zarar verecek, karaciğerimize, böbreğimize. Belki de virüsleri de daha dirençli hale, bakterileri daha dirençli hale getirecek.
Ve bir sonraki gerçekten antibiyotiğe ihtiyacımız olan bir dönemde kullanamayacağız.
Biz onları. Hastaneye yatmak zorunda kalacağız belki de. Onun için doktorumuz ne diyorsa doğrudur. Birbirimize karşı daha saygılı, daha sevgi dolu olalım. Bilimden yana olalım.
Arkadaşımızdan antibiyotik veya komşumuzdan antibiyotik istemeyelim.
Zorlamayalım. Evet. Evde ilaç depolamayalım. Gerektiği zaman gerekli ilacı alalım. Bu kurallara dikkat edersek kişisel hijyen, uyku düzenimiz, beslenme, direncimizi artıralım. Mutlaka taze meyve, sebze mevsimine göre. İşte çeşitli çaylarımız tabii onlar da hani ayrı bir program konusu belki ama bu aktarlardan da çok yanlış beslenme çayları veya direnç gelişecek çaylar satılıyor.
Evet, lütfen hani, buna da gerçekten dinleyicilerimiz özellikle önem versinler. Her duyduğunuz ilacı, ilaç niyetine kullandığınız bitki çayı size farklı zararlarla dönebilir. Onu bence vurgulayabiliriz.
Tabii, çünkü bu bitkilerde karaciğere, böbreklere toksik etkileri olabiliyor ve ilaçlarla etkileşebiliyor. Onun için doktorumuzun önermediği hiçbir şekilde ilaç, bitki, karışım. Çünkü bazı ilaçlar da Tarım Bakanlığı onaylı geliyor. Onları da ama çok yan etkiler de olabiliyor. Yani kontrolsüz ilaç herhangi bir katkı maddesi bir şey kullanmayalım. Sağlığımıza dikkat edelim. Mutlu mutlu yaşayalım.
Evet, şimdi önümüzde 15 tatile, semester tatiline evet. girecek Hı-hı. çocuklarımız. Okuldan da muhakkak dediğiniz gibi hani bir hapşırsa bütün sınıf hasta olabiliyor. Bu 15 tatili nasıl değerlendirelim bu anlamda? Soğuktan elbette korunmak durumundalar Hı-hı. ama hani belki anne babaların bu anlamda yapmaları gereken bir şeyler olabilir. Neler söylersiniz?
Kesinlikle yine kapalı alanlara çocuklarımızı sokmayalım fazlaca. Uyku düzenlerine dikkat edelim. Çok böyle hani katkı maddeli şeylerden ziyade daha doğal böyle beslenerek taze meyve sebzelerden hı hı. işte bitki çaylarını tabii uygun şekilde verebiliriz çocuklarımıza. Hı hı. Ve oyun alanlarından ziyade biraz daha park, bahçe hani böyle açık alanlar, bol oksijenli ortamlara çocuklarımızla birlikte dahil olursak daha güzel olacak. Çünkü büyük şehirlerde çok kapalı ortam, yoğun ortam kesinlikle üzerimizde negatif etkiler oluşturuyor.
Evet. Bir de toplu taşıma araçlarında kalabalık şekilde seyahat etmek durumunda kalıyor insanlar. Fakat en ufacık bir şekilde bir pencere açıldığında ya da kapı açıldığında hemen aman kapat evet, üşüme deniyor. Korkusu. Üşüme korkusu. Halbuki o anda o ortamın havalandırılması tabii, üşümekten tabii. çok daha kıymetli. Tabii. Bunu da aslında vurgulamak tabii,
havalandırma
lazım.
Havalandırma olayı iş yerlerimize dahil. Özellikle toplu yaşanan yerler bu hani askeri birlikler de olur, yurtlar da olur, evler de olur, ofisler de olur.
Evet.
Çünkü açık ofis ortamı 40 kişinin çalıştığı bir yer. Mesafe 1 metre mesafeden damlacık yoluyla bulaşan bir şey. İşte otobüslerde tutacaklar, koltuk tutacakları, tutma yerleri bunlar mutlaka bulaştırıcı. Kendimizi de koruyalım. Özellikle hasta olan da maske takması lazım. Hasta kendini korumak için. Risk altındaki kişilerin de maske takması lazım. Mesela Japonya'da falan grip olan kişiler maske takar normalde hani
evet,
başkalarına bulaştırmamak için. Ama bizim ülkemizde biraz ters oluyor yani böyle. Dolayısıyla bu konulara dikkat etmemiz lazım. İlk önce toplum sağlığını düşüneceğiz ki hep birlikte güzel güzel yaşayalım. Başkalarını düşünmemiz lazım bu konuda.
Aslında şöyle bir durum da var. Siz başkasına bulaştırdığınızda emin olun o geri dönüp dolaşıp yine size bir şekilde dönüyor.
Kesinlikle bir sirkülasyon.
Toplumsal sorun aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi. Son olarak her şeyi yaptık, uyguladık ama gribe yakalandık. Böyle bir durumda ne yapmamız, nasıl kendimize bakmamız gerekiyor?
İlk başta tabii aile sağlığı merkezlerine başvurabiliriz. Oradaki doktor hekimlerimiz zaten ileri merkezlere gönderebilir. Daha ciddi durumları olanlar, solunum sıkıntısı gelişen, ateşleri düşmezse. Acilleri çok yoğun kalabalık şu anda bütün acillerimiz. Bu sayının da azalması lazım. Çünkü orada beklerken bile birçok hastalık kapabilir insanlar.
Evet.
Acilden ziyade normal polikliniklere, aile hekimlerine, sağlık ocağı dediğimiz son merkezlere yönlenmek lazım. Daha böyle yoğun ortamlarda çünkü virüs yükü de çok artıyor. Başka etkenlere de hasta olabiliriz beklerken. Dolayısıyla istirahat mutlaka şart. Çalışanlarımız için istirahat mutlaka şart. Bol bol sıvı almamız, solunum sıkıntısı gelişenlerin mutlaka hastaneye başvurması, kliniklerde belki yatarak da tedavi gerektiren durumlar. Mevsimsel grip aşılarımız mutlaka yaptırmamız gerekir. 65 yaş üzeri yine riskli hastalıklar, bu saydığım hastalıklar, evet. diyaliz hastaları, kanser hastaları, şeker hastaları, özellikle pnömokok aşısını, bunu da ihmal etmemeleri gerekir.
Zatüre.
Tabii zatüre aşısını, evet zatüre aşısını. İşte hacca giderken, ümreye giderken uygulatıyoruz ama
evet.
normal toplum içinde yaşarken de zatüre aslında çok ölümcül bir hastalık. Akciğerde, vücudumuza çok organ yetmezliğine götüren kadar bir hastalık. Dolayısıyla aşılamalarımız, doğru yere başvurmamız, İstirahat, uyku düzenimizin iyi olması, bol oksijen, düzenli beslenme, sağlıklı beslenme bizi yeterli koruyacaktır
evet,
zaten.
Evet, bir de tabii semester tatili dolayısıyla belki şehir dışına, yurt dışına gitme durumunda olanlar olabilir. Bir küçük öneri de onlara verelim. Hasta olup da yolculuk etmek zorunda olabilirler ya da bir yerden misafir kabul edip o kabul ettikleri misafir dolayısıyla hasta olabilirler. Son olarak da ona neler yapabiliriz o
tabii,
konuda.
Bu konuda da mesela özellikle uzun dönem gidecek olanlar mutlaka seyahat sağlığı merkezine, Sağlık Bakanlığı'na ona başvurabilirler. Çünkü birçok aşılanma programları var. Aşılar genel olarak bizi koruyucu. Gittiğimiz ülkeler tabii hijyenik kurallara yine dikkat edeceğiz. Özellikle iyi pişirilmeyen su kaynakları, yine el temizliğimiz onlara dikkat edeceğiz. Aşılarımızı da yaptırırsak o ülkelerde biraz daha hijyenik davranırsak tabii korunabiliriz. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Bugünlerin önemli bir konusu.
Evet. Biz de asıl size teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Gördüğümüz üzere ve değer doktorumuzun aktardığı üzere hala aşı olma imkanımız var. Eğer aşılanmamış bu anlamda kendini korumaya almamış olanlar varsa da lütfen dediklerimize dikkat etsinler. Ve özellikle kapalı alanlarda bulunmak zorunda kaldıklarında bile o ortamın havasını bir şekilde havalandırıp kendilerini daha sağlıklı konuma getirsinler. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için.
Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
Sevgili dinleyicilerimiz, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ümit Savaşçı bizlerle birlikteydi. Halk arasında domuz gribi olarak bilinen aslında H1N1 virüsü, influenza'dan korunmak için neler yapmamız gerektiği konusu detaylı bilgi paylaştı. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Hayatın Sesleri müzikle devam ediyor.
Aşk insan olsaydı ben çin olurdum. Sen Londra olsan ben yağmur olurdum. Demedi deme de bana ne dersen de ben sen olurdum. Yeniden hayata gelsem kaşın gözün olurdum. Antipatik olmak istemem ama seviyorum. Makro farkındalığımda ben anlıyorum diyorum. Demedi deme de bana ne dersen de ben sen olurdum. Yeniden hayata gelsem aklın fikrin olurdum. Demedi deme de bana ne dersen de seviyorum diyorum. Demedi
Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Değerli konuğumuz telefon hattımızın diğer ucunda bizleri bekliyor. Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Profesör Doktor Mustafa Gençer bizlerle birlikte. Sayın Gençer hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Kolaylıklar diliyoruz. Yeni bir yıla girildi. Aslında 2019'da da çok önemli çalışmalar gerçekleştirdiniz. Emeklerinize sağlık. Biz hem 2019'u değerlendirelim hem de 2020 için planlanan projelerinizi, çalışmalarınızı konuşalım istedik. Buyursunlar.
Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Türkiye'ye çok selamlar. Dinleyicilerimizi de selamlıyorum. Tabii yurt dışındaki Türk diplomatik temsilcilikleri, başkonsolosluklar daha çok hem burada bulundukları ülkedeki yurttaşları ve bu ülkenin Türkiye ile ilgili bağlarıyla ilgili çalışmalar yapıyorlar. Biz de eğitim alanıyla ilgili çalışma yapıyoruz. Özellikle bulunduğumuz eyalette 1 milyon olmak üzere Almanya'da 3,5 milyon Türk varlığı söz konusu. Bunların tabii burada devamlı Türkiye'deki gibi Türkçe öğrenme imkanları, Türkçe ile haşir neşir olma ve Türkiye ile bağları Türkiye'deki kadar güçlü değil. Dolayısıyla çocuklarımızın Türkçe öğrenmeleriyle ilgili bir kampanya başlattık. Yani okullarda verilen Türkçe derslerinin daha güçlü verilmesi ve daha güçlü bu derslere katılım sağlanması konusunda şu an oran %20'lerde oldukça düşük. Yani velilerimiz bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz.
Evet.
Her ne kadar derneklerde, ev ortamında, işte sosyal durumlarda Türkçe konuşuluyorsa da eğitim camiasında, okullarda verilen Türkçenin tabii durumu ve derecesi, kalitesi çok daha farklı. Hı hı. Bunun bu konuda çok hassasız. Bu konuda bir kampanya başlattık. Epey verimli oldu ve sayılar oldukça arttı. Öğrencilerimiz daha çok Türkçe dersine, okullardaki derslere katılıma oran arttı. Ve biz aynı zamanda bu konuyla ilgili sivil toplum kuruluşlarına, derneklerde bizzat giderek konsolosluk yetkilileriyle ateşelik olarak gitmek suretiyle hani vatandaşımızın ayağına giderek vatandaşlarımızı bu konuda bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Hem Türkçe hem eğitim. Çünkü eğitimsiz bir gelecek yurt dışında hiç mümkün değil. Özellikle Almanya gibi bir ülkede eğer öğrencilerinizin, çocuklarınızın eğitimine veli eşlik etmiyorsa, çocuklarınızın eğitimi önem addedilmiyorsa ailede, hani bakarsan bağ bakmasan daha olur.
Evet, evet.
Bu anlamda çok önemli eğitim süreçleri. Bu eğitim süreçlerinde hem biz ateşelik olarak hem de velileri bilinçlendirmek suretiyle zaten okul eğitim sistemi de bunu öngörüyor. Okul öğretmen ve veli ve öğrenciyi üç saç ayağının bir tanesi yapmış ve veli çocuğun eğitimine eşlik etmek durumunda. Okulla işbirliği yapmak durumunda, çocuğun zayıfları, eksikleri, sorunlarıyla okulla çalışmak durumunda. Aynı zamanda veli dernekleri de tabii bununla ilgili işbirliği yapmak durumundalar. Çünkü bizim bireysel olarak çözebileceğimiz sorunlar var, toplumsal olarak var. Bunlar için dernekler lazım, sivil toplum kuruluşları lazım. Bütün onlarla işbirliği halinde şeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Yani bilinçlendirmeyi tamamlamaya çalışıyoruz. Bunun ötesinde bize STK'lardan gelen talep doğrultusunda Türk tarihi dersleri, Türk tarihi ve Türk kültürü seminerleri başlattık geçen yıl. Bu yıl devam edeceğiz. Çünkü talep arttı. İlkini başkonsolosluğumuzda yaptık. 150 öğrencimiz vardı. Ondan sonra bütün dernekler dolaşacak bu seminer serileri. Aynı zamanda tabii Köln çok önemli bir merkez. 2019'da Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi kariyer fuarını burada yapmıştı. Şimdi 3-4 Nisan 2020'de yine Köln'de olacak. Talent for Biz. Yani maksat, amaç Türkiye'deki üst düzey kurumlar, üst düzey şirketler, Türk Hava Yolları olsun, Aselsan olsun, Türkiye'deki üst düzey şirketler buradaki insan kaynağıyla buluşturmak. O anlamda geçen yıl çok büyük bir ilgi topladı. Şimdi Nisan ayında yine yapılacak. Aynı şekilde yurt dışında tabii milli günlerin kutlanması, anılması Türkiye'den çok daha farklı bir ortamda gerçekleşiyor. Örneğin Köln Başkonsolosluğu'nda geçen yıl yaptığımız programa 150 kilometre uzaktan yurttaşlarımızın geldiğini biliyoruz. Çünkü başka yakınlarında böyle bir imkan olmayanlar hem başkonsolosluk bizim evimiz diye hem de böyle bir programı çocuklarıyla beraber, aileleriyle beraber bir bayram havasında geçirmek üzere bu tür programlarımızda iştirak ediyorlar. Malum bu yıl 100. yıl olacak. Şimdiden hazırlıklarımız başladı. 29 Ekim, 23 Nisan. Ama aynı zamanda diğer programlar da, yani 19 Mayıs'ta daha çok folklor, işte spor aktiviteleri, ondan sonra yine vatandaşımız geldiğinde kendilerine işte ikramlar, aynı zamanda seminerler, paneller yapılmak suretiyle hani yurt dışında eksiği hissedilmesin Türkiye'de yapılan programların, bu anlamda hani yurttaşlarımıza destek olmaya ve onları Türkiye'ye olan bağlarını sağlamaya ve sağlamlaştırmaya gayret sarf ediyoruz. Tabii aynı zamanda kardeş şehirlik projeleri var. Köln İstanbul ile bir şey var. 20 yılın ötesinde bir kardeş şehirlik bir işbirliği var. Bunun okul boyutu var. Okul işbirlikleri var. Bu anlamda da bu tür toplantılara, bu tür programlara çağırıyoruz. Köln Üniversitesi ile veya bölgemizdeki üniversitelerle Türkiye'deki üniversitelerin ortak programları var. İşte hukukta örneğin İstanbul'da bir üniversiteyle hukuk ortak diploma veriyorlar. Bu anlamda öğrencilerimizle de bir araya geliyoruz. Kısmetse bu cumartesi Köln'deki ve Bonn Aachen bölgemizdeki veya bütün Kuzey Rhein-Westfalia eyaletindeki öğrencilerimizi bir kahvaltı ve tanışma programına davet ettik. Başkonsolosluğumuz konusunda olacak. Orada öğrencilerimizle bir araya geleceğiz. Üniversite öğrencilerimizle. Hı hı. Onlar tabii bizim önemli varlığımız, geleceğimiz. Onlarla buluşmak, tanışmak, bizle olan bağlarını, irtibatlarını sağlamlaştırmak bizim için çok önemli. O çerçevede de zaten kendilerine bize geldikleri zaman bunu hissettiriyoruz ama aynı zamanda kendileriyle başka ortamlarda da görüşme ve buluşmaya önem veriyoruz.
Evet, Sayın Gençer, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız, verdiğiniz bilgiler için. Hem Köln'deki hem de tüm yurt dışında yaşayan öğrenci kardeşlerimize de şimdiden kolaylıklar ve başarılar dileyelim ve sizin nezdinize de tüm ekip çalışanlarınıza kolaylıklar dileyelim. 2020 çok güzel geçecek, öyle hissettik efendim, evet, anlattıklarınızdan. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
Biz de teşekkür ederiz. Kolay gelsin efendim.
Sağ olun. Sevgili dinleyicilerimiz, Köln Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi Profesör Doktor Mustafa Gençer telefon konuğumuzdu. Özellikle Köln Eğitim Ataşeliği'nin hem 2019 yılı çalışmalarını değerlendirdik hem de 2020 için planlanan projeleri değerlendirdik. Kendisine verdiği bilgiler için bir kez daha teşekkür ediyoruz.
Uçurumdan düşmek gibi tekinsiz seni sevmek, sanki yanımdasın gibi elini tutacakken kaybolur suretin, çok uzakta sesin, tam ayağa kalkıyorum derken yokluğun hatırlatır kendini. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da, bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala, ah diğer yarım. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da, bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, ah diğer yarım. Deniz sensen, martı benim, adı da bu hikayenin. En sevdiğim şarkı benim, kandığım tek yalan benim. Kaybolur suretin, çok uzakta sesin, tam ayağa kalkıyorum derken yokluğun hatırlatır kendini. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da, bir sensiz olmadım. Herkese taştan duvar, sen beni hırpala, ah diğer yarım. Acılarımı da büyüttüm, sardım yaralarımı da, bir sensiz olmadım.
İçimizden biri. Hayatın Sesleri içimizden biri köşemizle devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, emekli TRT personeli ve fotoğraf sanatçısı Tahir Uzun bizlerle birlikte içimizden biri köşemizin aslında ilk konuğusunuz. Hoş geldiniz.
Teşekkür ederim. Davet ettiğiniz için çok mutlu oldum. Yıllardır çalıştığım bir kuruma emekli olduktan sonra fotoğrafı konuşmak için gelmiş olmak mutlu etti beni.
Aslında biz evinize hoş geldiniz.
Teşekkür ederim.
Diyoruz. Gerçekten biz de gurur duyduk. Çünkü siz aslında tabii ki emekli olmadan önce de çok fotoğraf sanatı üzerine önemli çalışmalar sürdürüyordunuz. Evet. Anladığımız kadarıyla bu emekli olduktan sonra biraz daha yoğunlaştı. Tabii. Neler yaptınız bu süre zarfında?
Emekli olmadan önce aşağı yukarı analog makinalardan sonra, analog döneminden sonra dijital başlayınca ki tahminen 2004 yılından itibaren yoğun olarak fotoğrafa ağırlık verdim. Çalıştığım dönemde, tatillerde, gittiğim görevlerde Anadolu'da özellikle doğup büyüdüğüm Kapadokya bölgesinde fotoğraf çektim. Fotoğrafları çektikten sonraki dönemde farklı kategorilerde değerlendirdim. Ankara'da çalıştım. Ankara'nın 7 eski Ankara mahallesinde Çocuklar Kapılar diye bir proje yaptım. Likya yolunu Fethiye'den itibaren Finike'ye kadarki bölümünü tek tek ören yerlerini dolaşarak Likya yolundaki ören yerlerini fotoğrafladım. Bunları değerlendirdim. Bu arada iki kitap hazırladım. Şu anda birisi maket konumunda. Doku ritim uyum diye. Diğeri de Kapadokya'nın renkleri şeklinde bir kitap. Koşuşturup duruyorum. Çalışıyoruz. Fotoğraf yaşam biçimi oldu benim için. Hele ki emekli olduktan sonra daha bol vaktim oldu. Bol vaktin içerisinde yerli ve yabancı fotoğrafçıların fotoğraflarını takip ediyorum ve ufak tefek bir şeyler çiziyorum, kararlıyorum, yeni yeni bir kitaplar için altyapı oluşturuyorum. Böyle geçiyor.
Kolaylıklar diliyoruz. O az önce bahsettiğiniz maket konumunda olan kitap sanıyorum değil mi?
Evet,
şu anda hem bizim Facebook'tan sevgili dinleyicilerimize paylaştığımız.
Doku ritim uyum.
Doku ritim uyum. Evet. Sevgili dinleyiciler içinde inanılmaz fotoğraflar var. Yani fotoğrafa baktığınızda sanarsınız ki bir ressam o tabloyu bizzat bizim için
teşekkür
hazırlamış.
Teşekkür ederim.
Ben asıl şunu çok merak ediyorum. Şimdi mesela burada bir resim fotoğraf var. Hemen karşıma çıkar mı bilmiyorum sayfaları karıştırırken ama... Sanıyorum 7-8 tane ördek bir gölde ve hepsi aralarında eşit mesafe var. Hani tamam bu şekilde gidebilirler ama siz bunu o anı fotoğraflamak için ne kadar bir süre harcıyorsunuz? Onu çok merak ediyorum.
Fotoğraf süre harcamanın ötesinde sezme işi.
Hmm.
Ufacık bir ekmek parçası attığımda uzaktaki sakar mekeler o ekmeğe hücum ettiler ve gelirken hepsi ayrı yerlerdelerdi. Yaklaştıklarında sanki dirsek teması diye askerlikte bir terim vardır.
Eşit
o şekilde
mesafede,
eşit mesafede geldiler ve çok enteresan bir fotoğraf oldu.
Evet. Bu arada sevgili dinleyicilerimiz Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmaları var. Haliç Kongre Merkezi'nde Rusya lideri Vladimir Putin'le Sayın Cumhurbaşkanımızın Türk Akım projesinde konuşmaları var. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarına biraz sonra bağlanacağız. Şu anda bağlanıyoruz. Evet. Şu anda Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmalarına bağlanıyoruz.